dualarımızla, dualar aracılığıyla birbirimizi destekleyebiliriz, birbirimize ulaşabiliriz dualar aracılığıyla. Bugün ben sizi biraz farklı bir bölüme götürmek istiyorum. Aslında geçen haftaki konu oldukça çetin bir konuydu. O konuya açıklık getirmeye devam edeceğiz önümüzdeki hafta içerisinde. Ama bugün biraz sizi farklı bir bölüme götürmek istiyorum. Matta'ya götürmek istiyorum. Matta 8. bölüme götürmek istiyorum. Matta 8. bölümde yaşanmış bir olay ile sizi teşvik etmek, yüreklendirmek, sizi en azından ruhsal alanda teşvik etmek istiyorum. Orada insanın doğal yapısını en iyi, en güzel bir şekilde açıklayan bir olay, yaşanmış bir olay. Sayfayı söyleyeyim size. 1201, herhalde aynıdır sayfalar. 1201, Matta 8. bölüm. Doğru mu? 8. bölüm olabilir değil mi Bedri? Tamam, güzel. İlk 3 ayet okuyacağım. Kısa olduğu için Bülent'i de çıkartmıyorum, zahmet etmiyorum buraya. Uzun olsaydı çıkartırdım. Ama 3 ayet. İsa dağdan inince büyük bir kalabalık onun ardından gitti. Bu sırada cüzzamlı bir adam yaklaşıp, "Ya Rab, istersen beni temiz kılabilirsin," diyerek onun ayaklarına kapandı. İsa elini uzatıp adama dokundu. "İsterim, temiz ol," dedi. Adam anında cüzzamından temizlendi. Bülent, dua edeceğim ya, Rab sözü açsın. Ha? Bir dua et, Rab sözü açsın bize. Amin. Evet, ayetlerde de okuduğumuz gibi birçok değişik insan kalabalıkları İsa'nın ardından gidiyordu. Neden gidiyorlardı? Yaşamlarıyla ilgili konuları ondan birebir bir şekilde öğrenebilmek amacıyla. Şimdi bir önceki bölüme gittiğimiz zaman orada İsa'nın dağdaki vaazıyla ilgili bir takım şeyler okuyoruz. Örneğin 7. bölümün son 2 ayetine baktığımız zaman orada ne diyor son 2 ayetinde? İsa konuşmasını bitirince halk onun öğretişine şaşıp kaldı. Çünkü onlara kendi din bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi öğretiyordu. Bunu burada son 2 ayette okuyoruz. Çünkü bu insanlar o ana kadar hiç işitmedikleri ruhsal gerçekleri kendi önderlerinin, kendi öğretmenlerinin öğretmediği bir takım konuları çok daha geniş, çok daha derin bir şekilde öğrettiğini görüyoruz. Ve bu insanlar bir şekilde şaşırıp kaldılar. İlk kez böyle bir öğretiyle yüz yüze gelmişlerdi. Şimdi 8. bölüme geldiğimizde, 7. bölümün son 2 ayetinden sonra 8. bölüme geldiğimizde ilk 2 ayetinde İsa Mesih'in dağdan indiğini ve etrafında oluşan toplulukların ardından gittiğini okuyoruz. Büyük bir olasılıkla bu vaazı, yani dağdaki vaazı duymayan insanlar da o gruba katılmışlardı %100. Bunu bu şekilde anlayabiliriz. Tam bu sırada, bu kalabalığın yoğun olduğu anda bir cüzzam hastasının kalabalığı yararak İsa'ya ulaştığını birlikte okuduk. Şimdi biliyorsunuz ben zaman zaman burada dile getirmiştim. cüzzam hastalığı, kutsal kitaba baktığımız zaman birçok cüzzam hastası olan hastalardan, şifa bulan hastalardan söz ediyor. Kutsal kitap cüzzam hastalığını bugün insanın pek fazla önemsemediği, pek fazla dikkate almadığı, ciddiye almadığı günah ile bir ortaklık, bir paydaşlık olduğunu görüyoruz. Yani cüzzam hastalığının günah ile bir paralellik olduğunu, bir yakınlık olduğunu görebiliyoruz. Şimdi cüzzam hastalığını herhalde duymayanımız yok. Bugün günümüzde Hindistan'ın bazı bölgelerinde bunu buluyorlar. Ama genelde dünyanın genelinde pek görülmeyen bir hastalık. Onun için biraz ön bilgi vermek gerekirse, böyle durumda olan bir kişi, yani cüzzama yakalanmış olan bir kişi, ne doktor ne herhangi bir güç o kişinin hastalığından kurtulmasını ya da ölümden kurtulmasını, ki bu hastalık adım adım, kademe kademe ölüme götürüyordu. Hiçbir doktor, hiçbir güç o kişinin hastalığından kurtulmasını sağlayamazdı. Günümüzde de bugün birçok insan tarafından, az önce ifade ettiğim gibi, ciddiye alınmayan bu günah, ki bizim tabirle, bizim halk arasındaki tabirle, hani günah, küçük günah var, aynı küçük yalan, büyük yalan, kuyruklu yalan, kuyruksuz yalan olduğu gibi, büyük günah, küçük günah, orta şekerli günah diye günahı bile kademe kademe yapmış kişileriz toplum olaraktan. Ama bu günah gerçekten de aynı cüzzam hastalığı gibi sevgili kardeşler, kişiyi yavaş yavaş, adım adım ne yapıyor? Ölüme, sonsuz ölüme götürüyor. Cüzzam hastalığı özellikle bu deri üstünde böyle küçük küçük kızarıklıklarla başlıyor. Sanki insan onu gördüğünde ya alerji var gibi düşünüyorsun. Küçük deri altında ama daha sonra deri üstüne çıkan küçük küçük kızarıklıklarla başlıyor. Ve o kızarıklıklar daha sonra iç kısımlara nüfus ederek, iç kısımlara doğru inerekten eklemleri etkisi altına alıyor. Ve eklemler etkilenmiş olduğu için, biliyorsunuz vücudumuz bir et yığını. Bu et yığını taşıyan nedir? Eklemlerimiz, değil mi? Yani kemikler taşıyor diyebiliriz ama kemikleri ayakta tutan yine eklemlerdir. Eklemler olmayınca vücut diye aşağı düşer, bir adım bile atmamız mümkün olmaz. O açıdan hastalık üstte kızarıklıklarla başlıyor, aşağı doğru inerekten eklemleri etkiliyor. Eklemler etkilendikten sonra hasta kendi bulunduğu yerde yığılıyor. Artık yürüyemez hale geliyor. Ve daha sonra hastalık sürekli ilerlemiş olduğu için yavaş yavaş, kademe kademe eklemler üzerindeki etkisini kaybederek sinirlere doğru gidiyor ve sinirleri bozarak etkisiz hale getiriyor. Şimdi sinirler duyarsızlaştığı zaman adam elini kesiyor, acı duymuyor. Bacağı kırılıyor, acı duymuyor. Neden? Çünkü sinirler bu hastalıktan dolayı tamamen ölmüş durumda. Yani bir şekilde şunu demek mümkün. Adam bedenen yaşıyor, bedenen varlığını sürdürüyor bulunduğu yerde ama tıpkı yaşayan bir ölü gibi. Şimdi şöyle düşünebiliriz. Aslında bugün günümüzdeki çevremizdeki insanlar da aslında ruhsal kapsamda ölü insanlar. Neden? Tanrı'ya inandıklarını söylüyorlar, değil mi? Sorduğumuz zaman ya ne demek, tabii ki ben Allahsız değilim, Allah'a inanıyorum, elhamdülillah şuyum, elhamdülillah buyum diye çok gönül rahatlığıyla bunu söyleyebiliyorlar. Ama yaşamlarına baktığımız zaman Tanrı'yla uzaktan yakından bir ilişkisi olmadığına tanık oluyoruz. Öyle mi? Allah diyor oturuyor, Allah diyor kalkıyor, değil mi? Ama bakıyorsun her türlü şikayetçilik var. Vergisini kaçırıyor. Adamı yanında çalıştırıyor sigortasız. Değil mi? Ondan sonra bizim Bülent aynı durum içerisinde bir şekilde at gibi koşuyor. Aldığı para aslında onun belki 1,5-2 katı olması lazım gelirken çok daha düşük bir oranda para veriyorlar. Ve diyebiliriz o zaman bu resim karşısında şunu demek mümkün. O zaman bizim dünyamız yaşayan ölülerle kaplı bir mezarlık. Yani fiziken yaşamları devam ediyor bu insanların. Ama aslında ölüler. Yani Tanrı'yla o kişisel yakın bir ilişki yok. Yani tamamen kopuk durumda. İsim taşıyorlar. Adına ne derseniz deyin o ismin. Tamam mı? Ama aslında ruhsal açıdan ölü durumdalar. Bu durum karşısında şu gerçeğin altını ben önemli çizmek istiyorum sevgili kardeşler. Cüzdan nasıl ki insanı derinden etkileyip insanı insandan ayırıyorsa aynı şekilde günah da insanı insandan ayırıyor. Kutsal kitaba baktığımız zaman Adem'le Havva'nın günaha düşüşleri sonrasında ne oldu? Tanrı'yla olan ilişkileri koptu. Doğru mu? Ama daha sonra bakıyoruz ki 4. bölümde Adem'le Havva'nın Kâhin ve Habil adında iki çocuğu oldu. Kâhin Habil'i kıskandı ve öldürdüğünü okuyoruz. Bu nedir? Önce günah ne yaptı? İnsanı Tanrı'dan ayırdı. Daha sonra da kardeşi kardeşten ayırdı. Kıskançlık yüzünden ne yaptı? O günah kıskançlığı getirdi. Ölümü getirdi ki ölüm yoktu daha önce. Günahın sonucu olaraktan hastalanıyoruz. Günahın sonucu olaraktan da ölümle cezalandırılmış kişileriz. Yani şöyle söyleyeyim. Benim hayatımda günah olduğu için ben hastayım anlamında söylemiyorum bunu. Yani hastalık yoktu ilk yaratılışta. Günahın sonucunda hastalıklar başladı. O anlamda söylüyorum sevgili kardeşler. O açıdan kutsal kitap bize Romalılar 6. bölüm 23. ayette diyor ki günahın ücreti ölüm. Bakın dinleyin. Cüzzam hastalığının sonucu nedir? Ölüm. Cüzzam hastalığını ben neyle karşılaştırdım? Günahla. Peki günahın sonucu nedir? O da ölüm. Sen şimdi bir tane günah işledin, affedersin gittin, eşini aldattın, zina yaptın. O anda ölmüyorsun. Öyle olmuş olsa herhalde bizim dünyamızın nüfus sayımı 6 milyar değil de belki 1 milyar olurdu. Belki o kadardan da az olurdu. Değil mi? Her işlediğimiz günah sonucu ölmüş olsaydık biz yanmıştık. Ama işlediğimiz günahların karşılığını Rab İsa Mesih geldiğinde, hüküm kürsüsü kurulduğunda tek tek hesap verilecek sevgili kardeşler. Onun için günahın ücreti ölüm. Ama ne diyor kutsal söz? O ayetin devamı. Ne diyor? Ama Rabbimiz, Tanrı'nın armağanı Rabbimiz İsa Mesih'te sonsuz yaşamdır. Bakın, Tanrı bizi günah içerisinde yalnız bırakmadı sevgili kardeşler, hamdolsun. Bir çözüm sundu. Düşünün, bizim yaptığımız da bu. Aslında Sami'nin yaptığı da bu. Yani günahtan kurtuluşun, ölümden kurtuluşun, sonsuz ölümden kurtuluşun reçetesi cebinde onun. Şimdi iki şık var. Ya o reçeteyi cebinde saklayacaksın, Allah diyeceksin ben ölümün çaresini buldum. Ya da ya gel diyeceksin Mehmet, gel Bedir bak. Burada kardeşim ben bir reçete buldum. Bunun reçetesi var. Gel sen de ölümden kurtul. Ya da gel Özlem, gel Hatice bak sen de bundan kurtul. Şimdi eğer kişi onu cebinde saklıyorsa yanlış bu. Ama onu kalkıp anlatırsa, paylaşırsa başkalarının kurtuluşu için işte Tanrı'nın bizden beklentisi de bu sevgili kardeşler. O açıdan bizler bizde olan, sahip olduğumuz o kutsal yaşamı, o sonsuz yaşamı başkalarının da sahip olmasını istediğimiz için çenemiz onun için düşük. Şimdi benim çenem düşük olduğu için Sami'nin çenesi de düşük oldu ama geçmiş olması çok güzel. Yani daha farklı bir şey göremez. Zaten hepinizin çenesi bir 10 yıl sonra hepinizin çenesi düşecek. Hiç merak etmeyin. Evet. Ama bu delikanlı da, bu adam da, bu cüzdan hastası olan kişi de gerçekten bir şey görüyoruz. Bu adam ölmekten yana değil. Yani biz deriz ya, ya kaderimse çekerim. Yani bu benim kaderim, ne yapayım? Değerli kardeşler, bakın. Bu adam bizim için bir örnek olsun. Eğer bu insan şunu demiş olsaydı, ya bu benim kaderim. Kaderim ne? Cüzzam hastalığı. E tamam, gittim ya. Benim yapacak bir şeyim yok. Değerli kardeşler, bu kişinin kalkıp ölümden değil, yaşamaktan yana olduğunu görmek bizi yüreklendirsin. Çünkü kaderi kişinin kendisi belirliyor. Her zaman burada söylüyorum. Söylediğimiz sözler, attığımız adımlar, aldığımız kararlar, yaşam tarzımız bizi ne yapıyor? Geleceğimizi belirliyor. Değil mi? Adam çok büyük bir cesaret örneği sergiliyor ve İsa'ya ulaşmak için gerekli olan adımı atıyor. Şimdi değerli kardeşler, hasta olan bir kişi, bu cüzzam hastası olan bir kişi, o dönemde cüzzam hastası olmayan bir kişiye yaklaşması mümkün değildi. Yasa bunu yasaklamıştı. Onun için bu kişileri ne yapıyorlardı? Şehrin dışında bir yer belirlemişlerdi. O cüzzam hastası olan kişileri o belirlenen yere bırakıyorlardı ve bir şekilde onları ölüme terk ediyorlardı. Ama bakın, Rabbimiz bizi günah içerisinde ölüme terk etmiyor. Biricik parçasını, İsa'yı, göksel tahtını terk edip yeryüzüne gelmesini, yüzüne tükürülmesine, acılara katlanmasına, çarmıhta ölümüne razı oluyor. Recep gibi pasaklı adamın, Sami gibi pasaklı adamın kurtulması için. Böyle bir şey olabilir mi? Ya bu bana neyi gösteriyor biliyor musun? Ben, Bedri, Mehmet, Sami, Bülent, Eylem, hepimiz, Hatice, hepimiz Rabbin gözünde değerliyiz. Önemliyiz. Anlamlıyız. Bu çok önemli bir şey. Ya değerli kardeşler, Rabbimiz bize bu kadar değer veriyorsa, soluğu bile veren oysa, bir oturup düşünelim. Tanrı benden ne bekliyor? Niçin dünyaya geldim? Niçin yaşıyorum? Yaşamamın amacı ne? Nereye gidiyorum ya? Hayat eğer 70 yıl ise, ki öyle diyorlar, yaş 70 iş bitmiş diyorlar ya, onun için oradan o örneği veriyorum. Yaş 70, dönem 70 yıl ise, öldükten sonra toprak olup gitmekse eğer hayat, ben diyorum ki alttan girelim üstten çıkalım. Nasıl olsa yaşayacağız, öleceğiz, toprak olup gideceğiz. Her şey bitti. Ulan o zaman niye ben mücadele ediyorum? Değil mi? Sami'nin kalkıp da orada 10 binden fazla kelimeyi konuşmasının anlamı ne? Değerli kardeşler, öldükten sonra işte o zaman hayat başlıyor. Bakın şunu açıkça söylüyorum. Bir kere daha söyledim burada, birkaç defa daha söyledim. Buradaki hayat sınırlı. Belki 70, belki 80, belki Bedri 90 yaşına kadar yaşayacak. Bilmiyoruz. Belki ben yarın öleceğim. Bilmiyorum. Ömür ne kadar bilmiyoruz sevgili kardeşler. Ama bakın size şunu söyleyeyim. Sonsuz yaşamın sahibi olan kişi adı üstünde sonsuza dek yaşayacak. Buradaki hayat sınırlı. Ama Rab'deki yaşam sınırsız. Ve onunla birlikte diyor ki o yaşamı 21. bölümde, vahiy 21. bölümde açıklarken gözyaşı olmayacak, acı olmayacak, ölüm olmayacak diyor. Öyle hayatı ben özlüyorum. Özlüyorum sevgili kardeşler. Paulus'un dediği gibi gerçekten Rabbin yanına gitmeyi tercih ediyorum, özlüyorum. Ama öbür taraftan da tabii ki her zaman söylüyorum ya, çocuklarımın evliliğini, torunları da görmek istiyorum. Torun sevgisinin de çok güzel olduğunu söyledikleri için, yaşayanlar söyledikleri için. Evet. Bu kişi umudunu yitirmiyor. Umudunu taze tutmasını biliyor. Almanlar ne diyor? En son umut ölür, değil mi? Umut öldükten sonra geride hiçbir şey kalmıyor sevgili kardeşler. Umudumuz Mesih'te olduğu için biz ayaktayız. Umudumuzu kaybetmediğimiz için biz ayaktayız. Ben eminim ki umudumuz olduğu için Rab'de, umudumuz olduğu için Rab bizim için en iyisini düşündüğü için belki Bülent katlanıyor McDonald's'daki işine. Öyle mi Bülent? Umudumuz Rab'de. Rab bizim kötülüğümüzü istemiyor. Eninde sonunda bizim için en güzelini yapacak sevgili kardeşler. Bu kişi böyle bir durumda olmadığını gördük. Şimdi ilginç olan bir adam oğluyla birlikte yürüyüşe çıkıyor. Ve yürüyüşe çıktığında bu dağlık bölgelerde, İsviçre'de diyelim, Alplerde dolaşırlarken böyle. Çocuk bir anda, canı sıkılan çocuk, babasının yanından gitmek istiyor tabii. Babası da diyor ki ya dur, zaten az kaldı, bir şey kalmadı diyor. Devam edelim biraz. O isteksiz devam ettiği için bir anda önündeki engeli göremiyor, düşüyor. Düşünce bağırıyor, ah diye böyle. Acıdan dolayı. Ah diye bağırınca dağların arkasından aynı sesi duyuyor. Ah diye ses. Çocuk bunu duyunca şaşırıyor. Ya diyor bu nedir? Ondan sonra çocuk bakıyor babasına. Ondan sonra çocuk da meraklı bir duyguyla diyor ki sen kimsin? Şimdi arkadan birisi sesleniyor ya. Aynı şekilde dağdan yine bir ses geliyor. Sen kimsin? Çocuğun tepesi atıyor. Şimdi aynı şeyleri tekrarlıyor ya. Ondan sonra diyor ki sen bir korkaksın diyor, bağırıyor. Dağlara bakıp da dağlardan da geldiğin ses. Sen bir korkaksın. Tepesi iyice atıyor. Ya diyor baba bu nedir? Benimle alay eden bu kişi kim? Diye dönüp çocuk babasına soruyor. Babası da diyor ki hikmetli baba. Rabb hepimize o hikmeti versin. Baba olaraktan söylüyorum. O anlayışı versin. Diyor ki oğlum bak otur dinle. Bunun adı yankı. Yankı. Bak dinle diyor. Diyor ki, sana hayranım diyor baba, bağırıyor. Sana hayranım diyor, dağdan ses geliyor. Sana hayranım diye ses geliyor. Ve diyor ki baba, sen harikasın diye bağırıyor. Aynı şekilde ona karşılık, sen harikasın sesi duyuluyor. Çocuk şaşırıyor tabii ki ama ne olduğunu anlamıyor. Ve dediğim gibi diyor ki, oğlum bunun adı yankıdır, buna yaşam derler. Yaşam. Yani yaşam sana daima senin verdiklerini sana geri verir. Hani toplumda bizim yaygın bir söz var. Aslında Galatyalılar 6. bölümde geçiyor o söz. Ne ekersen onu biçmiş oluyorsun. Sen daha fazla sevgi istiyorsan daha fazla seveceksin. Eğer daha fazla saygı istiyorsan daha fazla saygı duyacaksın. Eğer daha fazla merhamet istiyorsan, acıma istiyorsan, karşındakini daha fazla acıyacaksın, daha fazla merhamet edeceksin sevgili kardeşim. Evet, yaşam bir tesadüf değil. Yaptıklarımızın aynada bir yansıması. Değil mi? Aynaya bakıyoruz, ne söylersek aynadaki bize aynı şeyi söylüyor değil mi? Bu kadar açık, bu kadar net. Evet, adam İsa'nın önünde yere kapanıyor ve şöyle diyor, ikinci ayette okuduk. Eğer istersen beni temiz kılabilirsin. Bu ilginç bir yaklaşım değil mi? Şimdi bu çarpıcı sözler karşısında aslında akla gelen soru şu. Bu adam tek çözümün İsa'da olduğunu nereden biliyor? Kutsal kitap bunu yazmıyor bize. Ama fikir yürütürsek, kutsal kitaptaki ayetlere bakacak olursak, örneğin dördüncü bölüme bakın, Matta dördüncü bölüme. Matta dördüncü bölüm 23. ayete bakalım. Matta dördüncü bölüm 23. ayete. Diyor ki orada, İsa Celile bölgesinin her tarafını dolaştı. Buralardaki havralarda ders veriyor. Göksel egemenliğin müjdesini duyuruyor. Halk arasında rastlanan, ki burası önemli dikkat edin, her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. Demek ki büyük bir olasılıkla bu adam hastalıklardan kurtulan insanların haberini duymuştu birilerinden. Kutsal kitap bunu bize açıkladığına göre demek ki bu kişi birilerinden bu haberi duydu. Bu adamın yaklaşım biçimi bize birkaç önemli noktayı öne çıkarıyor sevgili kardeşler. Bunlardan bir tanesi bu adamın yaklaşımında bir güven görüyoruz. Demek ki eğer hedefe ulaşmak istiyorsak inandığımız kişiye güven şart. Doğru mu? Şimdi eğer o güven yoksa istenilen hedefe ulaşman kesinlikle mümkün değil. Eminim ki adam İsa'da var olan o sevgiyi, İsa'da var olan o merhameti, acımayı, şefkati hastalığından dolayı kendisinden kaçamayacağını bir şekilde sezmişti, bir şekilde anlamıştı sevgili kardeşler. Onun için uzaktan ihtiyacını uzaktan dile getirmiyor. Aslında böyle yapması lazımdı. Yani İsa'ya yaklaşamazdı. Halkın arasına giremezdi bu adam aslında. Doğal olarak da. Anlatabiliyor muyum? Çünkü kirliydi bu insan. Yasaya göre kirliydi. Bu adam tam uzaktan İsa diye bağırması lazımdı normalde. Ve ihtiyacını dile getirmesi gerekiyordu. Ama ne yapıyor? Tam tersini yapıyor. Utanmıyor. Çekinmiyor. Korkusuzca yaklaşıyor. İsa'nın gücüne, o güvenilir ellerine kendini emanet ediyor. Korkma. Korkma. İçinde kaygı olmasın. Hiçbir konuda kaygı olmasın. Rab bize gereken gücü veriyor sevgili kardeşler. Kaygılarımız olur, endişelerimiz olur, acabalarımız olabilir, soru işaretleri kafamızda oluşabilir. Ama şundan emin olun. Rab ile birlikte önünde bulunan her engeli yine Rabbin isteği doğrultusunda aşabilecek yeterliliktesin. Neden? Rab sende olduğu için. Rab'be iman etmiş olduğun için sevgili kardeşler. Bu güven umuttan kaynaklanan güvendi. Adamın umudu vardı. Umudunu kaybetmedi. Kadere bağlamadı. Güvendi. O güvenle yaklaştı. Ve sonucu hepimiz gördük, okuduk. İkinci nokta. Birincisi güven. İsa'ya güvendi. İkinci nokta. Adam İsa'ya büyük bir alçak gönüllülükle, yumuşak bir yürekle ne yapıyor? Yaklaşıyor. Şimdi adam bir takım şeylere sahip olma umuduyla aslında bir beklenti içerisinde aslında İsa'ya yaklaşmıştı. Yani yaklaşırken de dikkat ederseniz emri vaki değil. Emri vaki değil. Hani oldu bittiye getirmiyor. Oldu bitti bir tutumla yaklaşmıyor. Çok enteresan. Kırık bir yürekle yaklaşıyor. Diyebilirdi. Öbürlerini kurtardın beni de kurtar. Bu beladan yeter artık çektiğim. Değil mi? Orada postasını atabilirdi. Ama ne kadar yumuşak bir yürekle yaklaşıyor. Ezik kırık bir yürekle. Ya Rab diyor. Eğer istersen. Bu çok yumuşak bir yaklaşım. Ya Rab eğer istersen. Bu ne demektir? Bu ne demektir? Tabii. Rab ben istiyorum. Ben istiyorum. Şimdi Sami de o. Kelsin de o evi istiyor. Ama onlar da dua ettiler. Ya Rab eğer bu senin isteğinse olsun. Eğer senin isteğin bu evse, eğer benim isteğim şu işse ya da şu bahçeyse, evse, neyse artık, arabaysa, evet olsun. Ama benim isteğim değil, senin isteğin. Bakın, İsa Mesih dua ederken nasıl dua etti Getsemane bahçesinde? Ölüme doğru giderken? Baba, kolay değildi o Getsemane bahçesinde dua ederken. Acılar tüm insanın günahlarına yüklenmişti. Acılar içerisinde inim inim inliyordu. O inlerken şunu dedi. Baba eğer mümkünse bu kaseyi benden uzaklaştır. Ondan sonra ayet şöyle devam ediyor. Ama diyor benim isteğim değil. Senin isteğin olsun. Bu ne demektir? Gökten bir ses geldi mi? Hayır. Gökyüzü sessiz kaldı. Bu ne demektir? Bundan başka bir çıkış yolu yok. Rab o günah kasesini, bizlerin hepimizin günahı vardı, tüm insanlığın günahı vardı, onu dibine kadar içti. Ben hani bu kere burada söylediğim tiksindirici bir şey ama böyle köşeye bir şey koyuyorlar, tükürüyorlar oraya. Yani bazı bölgelerde bir ot içiyorlar, o otla ikide bir tükürme olayı var. Bir köşede koyuyorlar onu kahvelerde. Gittim gördüm onu ben. Kahvelerde onun içerisine böyle tükürüyorlar. Yani düşünün ne kadar iğrenç bir şey. İsa o günahlarımız ondan daha iğrençti. O pisliği, o pis gözünüze canlandırın, bildiğinizi belki bulandıracağım. Hissedeseniz diye bunu söylüyorum. Dibine kadar onu içti. Benim gibi adam kurtulsun diye. Bedir kurtulsun diye, Mehmet kurtulsun diye, hepimiz kurtulalım diye Rab bunu bizim için yaptı. Benim içim sızlıyor gerçekten. Rab eğer istiyorsan olsun. Ben istiyorum ama eğer sen de istiyorsan. Ben diyorum ki aslında duanın özü bu. Size hatırlatayım. Dua nedir? Dua budur sevgili kardeşler. Rab şunu ver, Rab bunu ver, Rab şunu yap, Rab bunu yap. Rab sihirli değnek değil, çapçup çapçup iş bitirmiyor. Rab, ben de diyorum, ya Rab şunu yap, bunu ver, bunu ver, buna ihtiyacım var. Sonunda da her zaman şunu söylüyorum. Rab eğer senin isteğinse, Rab eğer senin iradense olsun. Bu çok önemli. Rabbin isteğini her duanızın sonunda yalvarırım. Hani isteklerinizin sonunda diyelim. Dua isteklerinizi övmenin sonucunda değil ama Rabbi överken övün. Ama isteklerinizi Rabbe getirirken sonunda bunu deyin. Ya Rab eğer senin isteğinse. Bu adam imanlı değildi. Yasayı biliyordu mutlaka. Çünkü 13 yaşından itibaren yasadan sorumluydu Yahudi kültüründe. Ama imanlı değildi. Ona rağmen büyük bir alçakgönüllük örneği. O duayı hepimiz yapalım. Eğer senin isteğinse Rab, senin isteğinse bu olsun. Benim hayatımda bu gerçekleşsin. Adam diyor ki, ya Rab ben bu hastalıktan kurtulmak istiyorum. Ama dikkat edin. Ama senin isteğin benim hasta olarak kalmamsa eğer senin isteğin ben ona da razıyım. Bu çok zor bir şey. Bak Sami ne dedi? Ya Rab iyi ki o boyun fıtığına izin verdi. Yoksa bu zenginliği yaşayamazdı. Ben hani yıllar önce burada örnek vermiştim. Kitap masasına bir İtalyan geldi tekerlekli sandalyede. Tekerlekli sandalyede. Ben bir gençlerle konuşuyordum. Ondan sonra bir 15-20 dakika yalan olmasın. 15-20 dakika sonra beni susturdu. Yani tatlı bir şekilde. Bana izin verebilir misin? Bir 5 dakika bir şey söylemek istiyorum diye. Tabii izin verdim. Ve adam çok harika, etkili bir konuşma yaptı. Ben bile çok duygulandım. Dedi ki, büyük bir iş yerim vardı. Aynı Bedri'nin iş yeri büyük olmasa bile onun da bir iş yeri olan bir insan. Yani ne olduğunu bilir. Yani kendisi çok iyi bilir. Büyük bir iş yerim vardı. İki tane evim. Ondan sonra İtalya'da yazdığım. Ve birçok, affedersiniz, karılar vardı diyor. Tamam mı? Her şeye sahipti. Bir gün diskoda, gece hayatından dönerken diskodan, yanlış sollama sonucu trafik kazası geçiriyor, kamyonun altına giriyor. Ve kamyonun altına girdikten sonra hemen isyan başlıyor. Bizde hep öyle olur ya. Kuyruk sıkışınca Tanrım neredesin? Hani sen vardın ama kuyruk sıkıştığı zaman genelde değil mi? Ve adam Tanrı'yı sorgulamaya, yargılamaya başlıyor. Ve ondan sonra sonunda birileri aracılığıyla iyi haberi duyuyor ve kurtuluyor. Ne dedi o bana biliyor musun? Kim diyebilir ya kardeşler düşünün. Tekerlekli sandalyesin yürüme imkanın ölmüş. Bir elini de kullanamıyor. Onun tekerlekli sandalyesi şeydi. Pilli. Ondan sonra dedi ki Tanrıma şükürler olsun ki ben iyi ki bu duruma düştüm. Bunu hiçbir baba yiğit söyleyemez. Şimdi ben sizin karşınızda kütür kütür elma yesem. Desem ki ya bana Özlem tadını söyler misin? Ne dersin bana Özlem? Ama ne dersin? Recep abi ya da Recep amca ver bir ısırık, atarsın bir ısırık, dersin ki mahoş, ekşi ya da tatlı ya da sulu ya da susuz. Yorum yaparsın değil mi? Tatmadan yorum yok. Yani biz Rabbin o tadını almak için, Rab'den lezzet almak için kaza geçirmemiz gerekmiyor. Rab yanımızda, Rab bizim yüreğimizin kapısını çalıyor. Eğer açarsan içeri girecek, seninle birlikte o güzel zenginliği seninle birlikte paylaşacak. Evet sevgili kardeşler işte böyle. Bu adam buna razıydı. Eğer istersen. Üçüncü ve son nokta. Üçüncü ve son nokta. Rabbe güvendi bu adam. İkincisi, dalkavukluk yapmadı. Emrivaki böyle lambur lumbur girmedi. Alçak gönüllükle, yumuşak bir yürekle Rabbe yaklaştı. Üçüncüsü de adam imanla geliyor. Ne dedi? Dikkat et, beni temiz kılabilirsin. Yani ben eminim ya. Sen bunu yapabilecek yeterliliktesin. Bu çok ilginç değil mi kardeşler? Yapabilecek yeterliliktesin, yapabilecek güçtesin. Bu çok ilginç bir ifade. Şunu diyordu, beni temiz kılabilecek güce ve yetkiye sahipsin. İman dediğimiz olgu işte bu. İman dediğimiz olgu işte bu. Tamamıyla Rab Tanrı'nın gücüne teslim olmak. Ben bu iman konusunu düşündüğüm zaman, yavaş yavaş sona geleceğim. Bu iman konusunu düşünmeye başladığım zaman aklıma hep Daniel kitabındaki o üç Yahudi genç geliyor. O üç Yahudi genç biliyorsunuz Firavun, o Nebukadnezar bir tunçtan bir heykel dikti. Ve o heykele tapmalarını söyledi. Bunlar imanlı insanlardı. Ve bu kişiler Nebukadnezar'ın dikmiş olduğu heykele tapmak istemediler. Ve Daniel kitabı 3. bölümde yazıyor. Açın isterseniz, o çok önemli bir ayet. 17 ve 18. ayetler. Daniel 3, 17 ve 18. ayetler. Hemen söyle.
1090.
He?
Daniel 3 değil mi?
Evet. 1090. 1090. sayfa. 3. bölümün 17 ve 18. ayetleri. Şadrak, Meşak ve Abednego. 3 Yahudi genci. Tanrı'ya bağlı, imanlı 3 genç. Bakın Firavun'a nasıl bir yanıt veriyorlar. Okuyabilecek misin Bülent bir zahmet?
Kızgın fırına atılsak bile ey kral, kendisine kulluk ettiğimiz Tanrı bizi kızgın fırından kurtarabilir. Senin elinden de bizi kurtaracaktır. Ama bizi kurtarmasa bile bil ki ey kral, ilahlarına kulluk etmeyiz. Diktiğin altın heykele tapınmayız.
Bakın, kızgın fırına atılsak bile ey kral, kendisine kulluk ettiğimiz Tanrı bizi kızgın fırından kurtarabilir. Senin elinden de kurtaracaktır. Bu kadar eminim. Ama diyor, bizi kurtarmasa bile, bunun altını çizin lütfen. Yalvarıyorum, bunun altını çizin. Kurtarmasa bile, kurtaracak güçtedir. Ama kurtarmasa bile, bil ki ey kral, ilahlarına kulluk etmeyiz dediğin altın heykele tapmayız. Ya Rab, bunu benden al. Rab beni kurtar. Ama Rab, kurtarmasan bile sona kadar sana sadık kalmaya hazır. Bu kadar açık ve bu kadar net. Bunu nasıl bir yürek söyleyebilir? Rab'be yakın bir yürek söyleyebilir ancak. Hep Münir'den örnek veriyoruz değil mi? Münir'i tanır, Bedir de tanır. Münir kardeşi. O kardeş bak, belki Sami paylaştı, seninle belki paylaşmadı. O kardeş kanserden kaybettik o kardeşi. Ama hamdolsun Rabbin yanındadır. Huzur içerisinde. O kardeşi teselli etmeye gittik. Ölümle pençeleşiyor. Biz orada gözyaşı döktük. Ben girdim, Ali diye kardeşim vardı. Onunla beraber girdik içeri. Orada ağladım ve bana şunu dedi. Recep kardeş, neden ağlıyorsun dedi. Ben senden önce gidiyorum. Bunu kim söyleyebilir? Rabbi, o elmanın tadını bilen bunu söyler. Elmanın tadını bilen söyler. Eğer değerli kardeşim, Rab'de olabilirsin. Ama Rab ile ilişki içerisinde olmayabilirsin. Dediğim gibi, Rab'de olmak başka, Rab ile birlikte yaşamak başka bir olay. Herhalde ben eminim ki Rab o kardeşimi adım adım o noktaya getirdi. Ben senden önce gidiyoruz. Orada buluşacağız zaten. Ben senden önce geldiğinizde ben size yolları gösteririm. Ben sizden daha önce gidiyorum. Bu öyle kolay bir şey değil. Okuyup geçiyoruz ama değil. Evet, ben buradaki 3 Yahudi gencin sözlerinin yorumunu ben size bırakıyorum. Eğer kurtarmasa bile, kurtarmasa bile yine tapmayacağız. Bunun altını lütfen çizin sevgili kardeşler. 3 ilkeyi anımsayalım. 3 önemli ilke. Adam güvenine geldi. Çünkü İsa Mesih'in merhametli ve sevecen olduğunu çok iyi bir şekilde ne yapmıştı? Anlamıştı, kavramıştı. Demek ki şunu diyebiliriz. Yaklaşımında Rabbe hangi oranda güveniyorsun? Rabbe yaklaşırken, Rabbe olan yaklaşımında ona hangi oranda güveniyorsun? Adam, ikinci nokta, büyük bir alçak gönüllülükle yumuşaklık örneği sergiledi. Çünkü İsa'nın gerçekten de yüce olduğuna inandı. O zaman ben size soruyorum. Senin yaklaşımın nasıl sevgili kardeşim? Senin yaklaşımında, Rabbe yaklaşımında yumuşak huyluluk var mı? O yumuşak kalplilik var mı? Yumuşak bir yürekle, ezik bir yürekle, kırık bir yürekle mi Rabbe yaklaşıyorsun? Rab, bu benim hakkım. Ben senin Tanrı'nın çocuğuyum. Sen bana bunu yapma diyoruz. Hani bunu belki demiyorsunuz ama ben biraz da abartıyorum. Ama davranışımızda bunu sergiliyoruz bazen. Sanki hakkımız gibi. Hayır kardeşim. Hiçbir şeye hakkımız yok bizim. Biz hak etmediğimizi hak etmiş olarak kurtuluşu aldık. Hiç hak etmedik o kurtuluşu. Ve son olarak imanla yaklaştı. Çünkü İsa'nın şifa verebileceğine inanmıştı. Bütün yüreğiyle. İsa Mesih'te ne yapıyor? Bu imanı görüyor. Ve imana karşılık olaraktan diyor ki isterim temiz ol diyor. Tam bu iyi 3 noktayı görünce onda diyor ki isterim temiz ol. Adam hemen o anda cüzdanından temizlendi. Şimdi herkes bu adama kirli kirli kirli kirli diye bağırıyordu. Bu kirli olan adam, bedenen kirli olan bu adam artık kirli değildi sevgili kardeşler. Kirli olan bu adam artık kirli değildi. Toplumun dışladığı, yasanın dışladığı, kirli gördüğü bu kişiyi Rab onurlandırdı ve evlatlık mertebesine ne yaptı? Onu getirdi sevgili kardeşler. Ve Rabbimizin o şefkat dolu eli ona dokundu. Neden dokundu? 2. Petrus 3:9. Bizim gençler, cuma günü gençlerle çalışma yapıyoruz. Bu ayeti ezberleyecekler. Çok iyi bilinen bir ayet. 2. Petrus 3:9 ne diyor? Kimse sanmasın ki Rab vaadinde gecikti. Ama diyor size karşı sabrediyor. Neden sabrediyor? Çünkü kimsenin ölüme gitmesini istemiyor. Ben kurtuldum hamdolsun haleluya. Bana ne diğerleri? Rab böyle bir Rab değil. Rab hepimizin kurtulmasını istiyor. Ama zorlamıyor. Eli maşalı Tanrı değil. Zorlamıyor. Yüreğimizin kapısını zevk ile, büyük bir özlemle çalıyor sevgili kardeşler. Ben adama eğer düşünüyorum, dokunmuş olsaydım ne olacaktı? Bu cüzdanlı adama ben dokunsaydım ne olurdu? Bir şey olurdu. Bravo. O cüzdan hastalığı bana da geçerdi. Doğru mu? Ama İsa ona dokunduğunda, aslında günah ona, o cüzdan ona bulaşacağı yerde cüzdan yok olup gitti. Bakın, burada Rabbimizin ne amaçla yeryüzüne geldiğini açıklıyor. Dikkat edin, denklem kuruyorum. Cüzzamın karşılığı günah. Doğru mu? Ben kendi gücümle günahı ortadan kaldırmam mümkün değil. İsa ne yapıyor? Cüzzama dokunuyor. Yani günaha dokunuyor. Ne yapıyor? Günahı ortadan kaldırıyor. Görebiliyor musunuz? Demek ki İsa Mesih'in amacı günahlı olan kişiyi kurtarmaktı. Luka 19:10. Ne diyor? Luka 19:10. Bu da çok iyi bilinen bir ayet. Kaybolanı kurtarmak için geldi diyor. O bilinen bir ayet. 19:10. Bakın ne kadar ilginç bir şey. Rabbimiz tüm insanları kurtarmak için geliyor. Ve günah ona bulaşmadığına göre, cüzzam hastalığı ona bulaşmadığına göre demek ki İsa'nın günahsız olduğunu gösteriyor. İsa Mesih günahsızdı. Günahsız tek kişiydi. Ama hamdolsun dokunuşu aracılığıyla tüm günahı ortadan kaldırabilecek yeterliğe sahibim diyordu Rabbimiz. Günahsızım ama günahı ortadan kaldırabilirim. İşte cüzzam hastalığından kurtulan adamın kurtulmasının amacı bu mesajı vermekti. Oradaki çevresindeki insanlara. Ne diyor? İsa'nın kanı bizleri her günahtan arıtır. 1.9. 1. Yuhanna 1.9. İsa'nın kanı bizi her günahtan arıtır. Günahlarımızı açıkça söylersek güvenilir olan ve hakça davranandır. Öyle ki günahlarımızı bağışlar ve bizi bazı suçlardan demiyor, her suçtan arıtır. Hangi günahı işlediysen Rab seni bağışlayacak yeterlikte, güçte sevgili kardeşler. Demek ki onun kusursuz kanının dışında başka çözüm yolu yok. Yol benim dedi, gerçek benim dedi, yaşam benim dedi. Bakın, eğer İsa Mesih'te olmak bir din olsaydı, bizim zaten bir tane dinimiz vardı. İkinci bir dine ihtiyacımız yok. Ama İsa Mesih yol ve gerçek yaşam benim dedi. Demek ki Mesih'te olmak bir yaşam biçimi. Yaşam tarzı. İsa'da olmak bir yaşam biçimi sevgili kardeşler. İsa bizi din ile bütünleştirmiyor. Yaşam ile bütünleştiriyor. Hamdolsun. Din kurtarmıyor. Dinler, o adam doğru söylemiş. Ne der bu dinler? Doğru. Dinlerin bir gücü yok. Din hiçbir şey yapamaz. Ama iman. Kurtaran imandır. O kişisel ilişkiyi kurmadıkça Mesih'le hayır, kurtulman mümkün değil. Evet, sen sevgili kardeşim onunla bu ilişkiyi kurabildin mi? Gerçek anlamda. Gerçek anlamda bu ilişkiyi kurabildin mi? Rabbin ihtiyacı var mı bizimle ilişki kurmaya? Hiç ihtiyacı yok. Rabbin bizlerle İlişki kurmasına hiç gereksinimi yok, ihtiyacı yok. Benim ihtiyacım var Rab Tanrı ile ilişki kurmaya sevgili kardeşler. Ama Rabbimiz diyor ki ben istiyorum. Ben istiyorum senin kurtulmanı Recep. Ben istiyorum senin kurtulmanı Yasemin. Ben senin kurtulmanı istiyorum sevgili hatun. Ben senin kurtulmanı istiyorum sevgili Eylem. Sevgili Bedri ya da Mehmet. Ya da Sami. Ben senin kurtulmanı istiyorum. Ama burada şu soruyu sorayım. Ben istiyorum diyor Tanrı. Peki sen istiyor musun? Yüreklerimizi eğelim. Yüreklerimizi eğelim. Eğer istiyorsak, gerçekten istiyorsak, bunu yürekten, içten söyleyebiliriz. Hazırım Rab. Senin sağladığın bu kurtuluşu almaya hazırım. Biliyorum ben yıllar önce bu kurtuluşu aldım. Ama ben bunu doya doya yaşamak istiyorum. Belki bu şekilde dua edebilirsiniz. Ama Rab yüreklerinizi biliyor. Sami yine her zaman olduğu gibi madem burada o kapatır. Her zaman öyle yapıyoruz. Eğelim yüreklerimizi bir 30 saniye yüreklerimizi eğelim. Rab yüreklerimizi biliyor. Rab gerekeni yapacaktır.